şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Avan 1401, Hicri Kameri 4 Rebiyusani 1444 ve Miladi Takvimle 30 Ekim 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Rey Kenti'nde Parlayan İnci Hazreti Abdülazim Hasani'nin Veladeti Özel Programı ve Dinleyicilerle Baş Başa adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Irak Sünni alimler lideri Ayetullah Hamenei'nin teröristleri rezil etme emrinin yerine getirmesi çağrısında bulundu. Nasrullah, İran'ın düşmanları bir kez daha hayal kırıklığına uğrayacak dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Güvenlik Konseyi'nin Siyonist rejim İsrail'i desteklemesini eleştirdi. İran ve Türkiye arasında ticaret hacminde %26 büyüme yaşandı. Almanya'nın en büyük doğalgaz şirketi iflasın eşiğinde. Güney Kore'de Cadılar Bayramı'nda yaşanan izdihamda ölü sayısı 151'e yükseldi. Şimdi haberler.
Şah Çırak Türbesi'ne yapılan saldırıda şehit olan 11 kişinin naaşı, Şiraz'daki cenaze namazından sonra Meşhede İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesine götürüldü. İRNA'ya göre Şah Çırak terör olayı şehitleri ve ailelerini karşılama töreninde Horasan Eyalet Vali Yardımcısı, Meşhed Valisi ve Belediye Başkanı, İmam Rıza Kol Ordusu Komutanı, Ordunun Kuzeydoğu Bölge Üssü'nün komutanı ve bir grup askeri ve idari yetkili hazır bulundu. Dün Şiraz'da düzenlenen cenaze töreninin ardından bu şehitler tüm ailelerin rızasıyla İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesine tavaf için götürmek üzere Meşhed'e nakledildi.
Tahran Üniversitesi öğrencileri Şah Çırak Türbesi'nde meydana gelen terör olayını ve bu olayda bir grup mazlum insanın şehit olmasını kınarken yas merasimi düzenledi. Öğrenciler ve akademisyenler dün öğle ve ikindi namazının ardından Tahran, Emir Kebir, Şehit Beheşti Bilim ve Teknoloji, El Zehra, Tahran Şerif Teknik Üniversitesi'nde yas gruplarında Şiraz'da türbeye yapılan saldırıyı kınadılar ve şehitler için yas merasimi düzenlediler. İrna'ya göre yas tutan öğrenciler bu acı olaydan kurtulanlara ve şehitlerin ailelerine taziyelerini bildirdiler. Yas törenine katılanlar şüphesiz İran'ın asil milleti, özellikle devrimci anlayışa sahip ve milli birliği koruyan akademik camia, zorbaların, vahabilerin, tekvircilerin bu İslam topraklarına göz dikmemesi için güvenlik savunucularını sıkı bir şekilde destekleyeceklerdir dediler. Öğrenciler İslam İnkılabı rehberi ve İran halkına taziyelerini bildirdiler.
Irak'ın ehli sünnet alimleri lideri İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin teröristlerin suçlarını rezil etme emrini yerine getirmek için herkes el ele vermelidir dedi. Irak Ehli Sünnet Ulema Cemiyeti'nin lideri Halid el-Molla dün yaptığı açıklamada Şiraz'daki türbe saldırısını kınayarak dini lidere ve İran halkına taziyede bulundu. El-Molla, İran İslam Cumhuriyeti'nde meydana gelen bu cinayetin Irak, Suriye ve diğer ülkelerde meydana gelen diğer cinayetlerle küresel emperyalizmle tamamen bağlantılı terörist tekfirci gruplar tarafından işlendiğini ve Amerika'nın onları beslediğini vurguladı. Iraklı Sünni alim, teröristlerin cinayetlerinin yerinin farklı olabileceğini, ancak Amerika'nın onların kışkırtıcı ve destekçisi olduğunu ve İran'ı hedef alarak ilerlemesini yavaşlatmak için ülkelerimizde ve bölgemizde kaos yaratmaya çalıştığını söyledi. Elmullah en büyük düşmanın ırkçı ve terörist İsrail olduğunu belirterek, alimler ve otoriteler konuşmalı, minberler sesini yükseltmeli, bu cinayetlere karşı durulmalı, bir daha İran'da, Irak'ta ve başka hiçbir yerde olmaması için el ele vermeliyiz, gerçeği açıklamak bizim görevimizdir, dedi.
İran'da isyanla suçlanan bir grup kişinin ilk duruşması Tahran Genel ve Devrim Mahkemesi'nde yapıldı. Yargı erki başkanı Gulam Hüseyin Muhsineci'nin talimatına göre geçtiğimiz ay çıkan olaylarla ilgili sanıkların iddianamesinin yayınlanmasının ardından bu davalara bakan mahkemeler geçen haftadan itibaren çalışmalarına başladılar. Yargı medya merkezine göre son olaylarda çok sayıda sanığın yargılandığı ilk duruşma dün Tahran Genel ve Devrim Mahkemesi'nde başladı. Son olaylarda tutuklananların iddianameleri mevcut belgelere göre farklı illerdeki mahkemelerde düzenleniyor. Şimdiye kadar Kerman'da 25, Semnan'da 89, Zencan'da 119, Huzistan'da 105, Gazvin'de 55, Kürdistan'da 110, Tahran'da 315 ve Elburz'da 201 iddianame hazırlandı.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri İran halkının geçen cuma günkü büyük yürüyüşüne atıfta bulunarak, "Bu büyük yürüyüş İran düşmanlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğratmaktadır," dedi. İran'a göre Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, cumartesi akşam yaptığı konuşmada ülkedeki son gelişmeleri ve bölgesel olayları ele aldı. İran halkının cuma günü büyük yürüyüşüne ve Şiraz'daki terör olayının şehitlerinin cenazesine atıfta bulunan Lübnan Hizbullah'ı Genel Sekreteri, "Bu yürüyüş mücahit ve sabırlı milletin tüm komploculara güçlü bir mesajıdır ve bu yürüyüş onları büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır," dedi. Nasrullah, kamuoyunun geniş katılımının ve benimsemenin, kararlı tutumların, bu fitne ve komploya karışanlara kesin bir cevabın başlangıcı olduğunu vurguladı. Hizbullah Genel Sekreteri ayrıca Siyonist rejimle sınırların belirlenmesine ilişkin anlaşmayı tarihi bir olay olarak nitelendirdi. Nasrullah, deniz sınırı anlaşmazlığına değinerek, "Bu sınırlar 20. yüzyılın başlarında Lübnan ve Filistinlilerin iradesi olmadan İngiltere ve Fransa tarafından belirlendi," dedi. Seyit Hasan Nasrullah, Lübnan hükümetinin 23. hattı sınır olarak parlamento gözetiminde belirlediğini, kendilerinin bu müzakerelere direniş olarak pek çok nedenle müdahale etmediklerini, Lübnan hükümetinin kabul ettiği konuya uyacaklarını söyledi. Hizbullah Genel Sekreteri, direnişin Lübnan'ın güvenliğini istediğini ve görevlerini şeffaf bir şekilde yerine getirdiğini, ancak ulusal çıkarlar tehlikeye girdiğinde ve çatışmaların kuralları değiştiğinde savaşa yol açsa bile görevlerini yerine getirmekten çekinmediğini belirtti.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin sorununda mevcut ve etkisiz yaklaşımının Siyonist rejimi daha da teşvik ettiğini ve küstahlaştırdığını söyledi. Emir Said İrevani, Güvenlik Konseyi toplantısında şöyle dedi: "Bugün Filistin halkını saldırganı durdurmak ve işgali sona erdirmek için bu örgütün Güvenlik Konseyi'nden etkin bir desteğe ve kararlı eyleme ihtiyacı var. Sadece Filistin halkıyla dert ortaklığı yeterli değil." İran'ın Büyükelçisi, Siyonist rejim İsrail'i kastederek şöyle dedi: "İran İslam Cumhuriyeti bu apartheid rejimin baskı ve saldırganlığına karşı Filistin'in meşru haklarını desteklemeyi bir görev atletmekte ve onu kendi kaderini tayin hakkı doğrultusunda değerlendirmekte ve bunun işgal bitinceye kadar İran'ın temel siyasetlerinden biri olacağını vurgulamaktadır. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki koşullar daha da kötüleşti," diyen İran Büyükelçisi konuşmasına şöyle devam etti: "Siyonist rejim kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere masum insanları öldürerek, Filistinlerin mallarını çalarak, yok ederek, yayılmacılık, baskı, Filistinlerin insan haklarının sistematik olarak ihlal edilmesi dahil olmak üzere apartheid uygulamalarını sürdürmektedir." İrevani konuşması sonunda işte şöyle dedi: Bugün Gazze dünyanın en büyük hapishanesi haline dönüştü. Kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere birçok Filistinli yoğun şekilde haklarından mahrum bırakıldı. Temel hakların ihlaliyle karşı karşıya ve bu konu insanlığa karşı bir suç. Tüm uluslararası kurallar ve normların ihlali ve küresel barış ve güvenliğe karşı ciddi bir tehdittir.
İran'ın 2022'nin ilk 9 ayında Türkiye ihracatı %43 gibi önemli bir büyüme kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan veriler, İran'ın Türkiye ile olan ticaret alışverişinin bu yılın ilk 9 ayında %26 büyüyerek 4 milyar 809 milyon dolara ulaştığını gösteriyor. Geçen yılın aynı döneminde iki ülke arasındaki ticaret hacmi 3 milyar 799 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Türkiye'nin İran'a 2022 Ocak-Eylül aylarında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %11 artarak 2 milyar 213 milyon dolara ulaştı. Türkiye geçen yıl Ocak-Eylül aylarında İran'a 1 milyar 990 milyon dolarlık mal ihraç etmişti. Türkiye'nin bu yılın ilk 9 ayında İran'dan yaptığı ithalat da geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde %43 artarak 2 milyar 596 milyon dolara ulaştı. Türkiye geçen yıl Ocak-Nisan aylarında İran'dan 1 milyar 809 milyon dolar değerinde mal ithal etmişti. Bu yılın ilk 9 ayında iki ülkenin ticaret dengesi İran lehine 383 milyon dolar oldu. Avrupa Komisyonu haber sitesi Eurostat, Ocak-Eylül 2022 arasında İran'dan Türkiye'ye 7 milyar metreküpten fazla doğalgaz ihracatını yaptığını duyurdu. İran bu yılın ilk 9 ayında Türkiye'ye 7,8 milyar metreküp doğalgaz ihraç etti. Geçen yılın aynı döneminde İran Türkiye'ye 7,390 milyon metreküp doğalgaz ihraç etmişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya doğalgazını Türk akımı üzerinden Avrupa'ya dağıtacağını duyurdu. Erdoğan dün Ankara'da yaptığı konuşmada bunun Moskova ile müzakereler sonucunda anlaşmaya varıldığını kaydetti. Türk akımı Rusya'dan Türkiye'ye ve Karadeniz'den geçen Avrupa'ya gaz taşımak için iki boru hattından biridir. İlk boru hattı Türkiye'yi, ikinci boru hattı ise Doğu ve Güney Avrupa ülkelerine gaz tedarik ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin daha önce Erdoğan ile Kazakistan'da yaptığı görüşmede Moskova'nın Türkiye'de bir gaz merkezinin kurulması yönünde teklifte bulunmuştu. Ukrayna'da savaşın başlamasından sonra Amerika ve Avrupalı müttefikleri Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladılar.
Alman hükümeti ülkenin en büyük gaz tedarikçisi Uniper şirketi için ek 60 milyar avro ayırdı. İran'ın haberine göre Alman hükümeti ülkenin en büyük gaz şirketini kurtarmak için ek fon ayırdığını duyurdu. Bloomberg'in raporu Uniper'in birçok sorununa ve iflas etme olasılığına işaret ediyor. Bloomberg'e göre Avrupa'da yükselen enerji fiyatları bu ülkedeki yakıt ve enerji tedarik şirketleri için birçok soruna yol açtı. Alman hükümetine yakın kaynaklardan yayınlanan raporlara göre bu plan Uniper'in mali durumu kötüleşirken yürütülüyor ve şirketin yılın ilk 9 ayındaki net zararı 3,2 milyar avroya ulaştı. Geçen ay Alman makamları ülkenin enerji endüstrisine yardımcı olmak için Uniper'i kamulaştırma planlarını duyurdular.
Rusya Tarım Bakanı dün yaptığı açıklamada Rusya'nın yoksul ülkelere 500 bin ton tahıl bağışlamaya hazır olduğunu duyurdu. Rusya Tarım Bakanı Dmitri Patrushev, Ukrayna ile tahıl transferi anlaşmasının askıya alınmasında atıfta bulunarak, Moskova'nın önümüzdeki 4 ay içinde yüz binlerce ton tahılı yoksul ülkelere göndermeye hazır olduğunu duyurdu. Rus bakan, Rusya her zaman güvenilir bir ortak olmuştur ve dünyanın ihtiyaç duyduğu tahılları tedarik etmeye hazırdır, dedi. Moskova'nın yoksul ülkelere yardıma hazır olduğunu açıklaması, Rusya Savunma Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamada Sivastopol'un bir insansız hava aracı tarafından hedef alınmasının ardından Ukrayna ile tahıl ihracat anlaşmasına katılımın askıya alındığını duyurmasının ardından geldi.
Haber kaynakları Irak'ın Neynova eyaletindeki Sincar'a Türkiye'nin İHA'yla saldırı düzenlediğini bildirdi. Türkiye'nin terörist olarak kabul ettiği PKK ile mücadele bahanesiyle Kuzey Irak'a yönelik saldırıları Irak makamlarının defalarca uyarılarına rağmen devam ediyor. Irak medyasından El Malume'nin haberine göre Türk ordusunun Neynova ilinde bulunan Sincar kentindeki Hansur yerleşim bölgesi İHA ile hedef alındı. Habere göre saldırı ve olası hasar veya zayiat hakkında daha fazla ayrıntıdan bahsedilmedi.
Öte yandan Irak'ın başkenti Bağdat'ta gaz taşıyan tankerin patlaması sonucu 9 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Haber kaynakları dün gece Bağdat'ın El Bunuk semtinde bir gaz tankerinin patlamasında 15 kişinin öldüğü veya yaralandığını bildirdiler. Bir güvenlik kaynağı ise El Bunuk semtinde bir kafenin yakınındaki bir garaja park halindeki bir gaz tankerinin bilinmeyen bir nedenle patladığını duyurdu.
Dizden Vice web sitesinde Irak'ın petrol sahalarında çalışan bir İngiliz şirketinin bu ülkede kanserin yayılmasının ana nedenlerinden biri olduğu ifşa oldu. Dizden Vice internet sitesinde Irak'ta kanserin yayılmasına British Petroleum Company'nin neden olduğu ortaya çıktı. Ancak Batı ve özellikle İngiliz medyası bu konuyu örtbas etmeye çalışıyor ve şirketin bu salgının yayılmasıyla bağlantısına ilişkin haberlerin yayınlanmasına izin vermiyor. Irak medyasını da dikkat çektiği habere göre petrol sahalarının yakınında yaşayan ve kuyulardan çıkan gazın açık havada yakıldığı toplulukların lösemiye yakalanma riskinin yüksek olduğu bildiriliyor. Raporun devamında açığa çıkan gazın petrol ile yakılmasının çevrede kanserojenin yayılmasına neden olduğu ve bu konuda en kötü ve kirliliğin en yüksek olduğu bölgenin güneydeki Basra ilinin çevresinde kaydedildiği belirtildi.
Filistinli mücahitlerin Hebron'daki Siyonist yerleşimcilere ateş açması sırasında en az bir Siyonist öldü, bir kişi de yaralandı. Siyonist medyada bu olayda en az 5 Siyonist'in yaralandığını bildirdi. İsrail ordusu ise Filistin mücahitlerden birinin şehit edildiğini ileri sürdü. Geçtiğimiz bir hafta içinde Filistin Batı Şeria bölgesinde 214 noktada 544 direniş eylemi gerçekleştirildi. 10 Filistinli şehit edildi. İşgalci askerlerden ve yerleşimci çetelerden de 12 kişi yaralandı.
Yemen Savunma Bakanı saldırganların ikiden fazla seçeneklerin olmadığını belirterek ya ateşkes ve maaş ödemesi ya da füze ve İHA operasyonları dedi. El Mesire'nin dünkü haberine göre Muhammed Nasır El Asifi, Mağrib cephelerinin ön hatlarını ziyaret ederken petrol ve gaz zenginliğinin Yemen halkına ait olduğuna dikkat çekti ve saldırganları iki yoldan daha fazla seçeneklerin olmadığı konusunda uyararak şöyle dedi. Ya ateşkes ve Yemen halkın haklarının ödenmesi ya da Suudi koalisyona karşı füze ve İHA saldırısı dedi.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya'nın önerisine ek olarak batılı ülkelerin Azerbaycan Cumhuriyeti'yle müzakere önerilerini de incelediklerini söyledi. Paşinyan, Karabağ sorununun çözüm önerilerini memnuniyetle karşılarken, Karabağ sorunu çözmenin yollarından biri şu anda bu konuya odaklanmamaktır, dedi. Ermenistan Başbakanı, 31 Ekim'de Suçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev ile yapacakları görüşmede Azerbaycan'la barış anlaşmasının temelini oluşturacak belgeyle Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Gücü misyonunun görev süresinin 10-15 yıl daha uzatılmasına ilişkin belgeyi imzalamaya hazır olduğunu söyledi. Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Gücü'ne de değinen Paşinyan, Rus Barış Gücü askerlerinin Dağlık Karabağ'daki temsiliyetinin 10, 15, 20 yıl süreli koşulsuz olarak sağlanması için Soçi'de ilgili belgeyi imzalamaya hazırız ifadesini kullandı.
Dün Amerika Başkanı Joe Biden, Wilmington, Delaware'daki Amerika Temsilciler Meclisi'nin ara seçimleri için sandık merkezlerinden birinde oyunu kullandı. Amerika ara seçimlerinin 8 Kasım'da yapılması planlanıyor. Seçimde Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamına ve Senato'daki 100 sandalyenin 35'i için rekabet edilecektir.
Ve son haberimiz, Güney Kore'de Cadılar Bayramı Partisi'nin düzenlendiği caddelerden birinde meydana gelen izdiham sonucu en az 151 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamalarında en az 150 kişinin de yaralandığı bildirildi. Güney Kore Devlet Başkanı ülkede ulusal yas ilan edildiğini ve hükümetin yaralıların tıbbi bakımı ile ölenlerin cenaze masraflarını karşılayacağını açıkladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın İran'ı yok etme projesinin yenilgisi konusunda. İran İstihbarat Bakanlığı ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu İstihbarat Teşkilatı ortak bir açıklamada ülkedeki son huzursuzlukta Amerika'nın rolünü açıkladı. Söz konusu ortak bildirde var olan mevcut istihbarat belgeleri Amerika Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nin müttefik casusluk ve gerici vekalet servislerinin işbirliğiyle İran'da kaos yaratmak ve dış baskıları arttırmak için ortam hazırlamak için plan yaptıklarını gösteriyor vurgusu yapıldı. Var olan bilgilere göre bu planda CIA, İngiliz Dış İstihbarat Servisi, Siyonist Dış İstihbarat Servisi Mossad, Suudi Dış İstihbarat Servisi ve diğer birçok ülke ile yakın işbirliği yapılmıştır. Tarihi tecrübeler ve kanıtlar Amerika'nın son 10 yıllarda ve en azından son yıllarda İran'daki huzursuzluk ve sokak şiddetinin ana destekçilerinden biri olduğunu göstermektedir. Örneğin 15 Kasım 2019'da benzine yönelik sübvansiyon ödeme sisteminin değişikliği ve fiyat düzeltilmesinin ardından İran'ın bazı şehirlerinde protestolar ve itiraz mitingleri gerçekleşti. Ardından Amerikalı yetkililer söz konusu kargaşaları kışkırtmadaki rollerini itiraf ettiler. Amerika eski hükümeti dışişlerinde dönemin İran işlerinden sorumlu olan Brian Hook açıkça itirafta bulunarak, İran'da internetin kesilmesine rağmen isyancılara iletişim aracı sağlayarak onlarla iletişim kanallarına sahip olduklarını belirtti. İran'da son birkaç haftadır yaşanan gelişmeler ve huzursuzluklar, Amerika dahil düşmanların insan hakları ve kadın hakları gibi konuları kaos, İhtilaf ve İran toplumunda çatlak oluşturmak için bir fırsat olarak gördüklerini ve hatta bunun için önceden plan yaptıklarını gösteriyor. Medya ve bazı Amerikan düşünce kuruluşlarının planlarını incelemek de söz konusu ülkelerin önceden yapılan planlarla İran'da güdümlü memnuniyetsizlik oluşturma peşinde olduklarını gösteriyor. Örneğin Washington'un İran'a yönelik dış politikasını şekillendirmede önemli bir rol oynayan Amerika Düşünce Kuruluşu, Demokrasileri Savunma Vakfı veya FDD, 23 Mayıs 2022'de yani son olaylardan yaklaşık 4 ay önce İran'da fiyatlardaki artışa karşı sadece bazı dağınık protestoların olduğu bir durumda İran'da protestolar artıyor, Joe Biden yönetimi yardımcı olabilir başlıklı bir raporda Amerikan hükümetine ve yetkililere bu gibi protestoları ciddiye almalarını ve desteklemelerini tavsiye etti. Viyana görüşmelerin durdurulması, protestolara geniş destek verilmesi, insan hakları ihlallerinin gündeme getirilmesi ve İran'a Starlink internet sağlanması bu düşünce kuruluşunun Washington hükümetine tavsiyeleri arasındaydı ve Beyaz Saray yetkilileri de aynı şekilde bu yolda hareket etti. İran İstihbarat Teşkilatları'nın son açıklamasında ayrıca Batılı ve Siyonist istihbarat servislerinin önemli sayıda ilgili ve önceden tanımlanmış unsurlar için kombine savaş eğitmeni kursları düzenlenmesi ve öğrendiklerini başkalarına aktarma ve onlara göre örgütsel bir şekilde hareket etme görevi verilmesine değinilmiştir. Bu kursların mütevellisi ise bunları uygulamak için CIA ve sözde sivil toplum kuruluşlarını ve düşünce kuruluşlarını kullanan Amerika Dışişleri Bakanlığı'dır. İran'da kargaşalar için düşman istihbarat servislerini ortam oluşturan başlıca eksenlerden bir diğeri ise öğretmenler, işçiler ve öğrenciler gibi çeşitli kesimleri oluşturulan sahte ve kirli gruplar tarafından etkilemek ve bu kesimleri suistimal etmek için lider oluşturmaktı. Örneğin Twitter izlenmesine göre sadece 11 Eylül-12 Kasım arasında İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı çalışmak için sahte kimliklerle en az 50 bin Farsça sahte kullanıcı oluşturulmuş. Bu bağlamda casusluk cihazlarının kamuoyu algısı oluşturmadaki rolünü analiz eden bir İngiliz uzman Kate Clarenberg, haber analitik web sitesi Credel'de yazdığı bir makalede şöyle diyor. Pentagon tarafından istihdam edilen psikologların temel stratejisi Farsça içerik üretmek için çok sayıda sahte medya kuruluşu kurmak ve yönlendirmektir. Bu İran karşıtı faaliyetler Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ve hatta Telegram gibi tanınmış çevrim içi platformlarda gerçekleştirilmektedir. Klarenberg şöyle devam ediyor. Bazı durumlarda sahte gazeteciler ve uzmanlar çok sayıda takipçisi olan sosyal ağlarda ortaya çıkıyor ve hatta profil fotoğrafları bile yapay zeka ile oluşturuluyor. Hiç şüphesiz tüm bu eylemlere ve Amerika'nın başını çektiği Batı, İbrani ve Arap ekseni düşmanlarının siyasi, ekonomik ve medya baskılarına rağmen İran halkının uyanıklığı ve İran istihbarat toplumunun bilinci bir kez daha eskiden olduğu gibi düşmanlar hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecektir. Bu yüzden İran İstihbarat Bakanlığı ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu İstihbarat Teşkilatı yayınladığı ortak bildiride İran'ı yok etme projesinin fiyasko ile yenilgiye uğradığını, daha önce Afganistan ve Irak ve Suriye ve Yemen ve Libya'da uygulanan projenin bu kez İran'da ağır şekilde yenilgiye uğradığını belirtti. Dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumum ise emirliklerin komplosu Siyonistlerin Yemen güneyindeki bulunması ile ilgili. Yemen'in güneyinde siyasi düzensizlik en üst seviyedeyken ve bağımlı hükümet işlerini yönetmede en az güce bile sahip değilken, Siyonist rejim Birleşik Arap Emirlikleri tarafından tasarlanan bir komployla Yemen'in güneyindeki askeri varlığını yoğunlaştırdı. Siyonistlerin Yemen'in güneyindeki varlıkları Eylül 2020'de bu rejim ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmasının imzalanması ile başlayarak zamanla pekişti. Başlangıçta emirlikler Siyonist rejim ile birlikte Yemen'in güneyinde Sokotra takım adalarında Abdelkuri adasında bir havaalanı hizmete soktu. Havaalanının açılışında havalimanının açılışında müstafi Yemen hükümetinin bile rızası dikkate alınmadı ve esasen müstafi hükümet ile hiçbir koordinasyon yapılmadı. Devamında Siyonist rejim kendi askeri ve istihbarat personelinden bazılarını Yemen'in güneyine göndererek birkaç askeri üst kurdu. En son gelişimde haber kaynaklarının bildirdiğine göre Birleşik Arap Emirlikleri ve Siyonist rejim ile uzlaşmanın başlıca aktörlerinden olan Mahmud Fetih el-Ahacce ise adada Hacher Dağlık bölgesinde büyük bir arazi satın aldı. Güvenilir kaynakların bildirdiğine göre el-Hacce'nin bu konudaki hedefi Siyonist rejim için Sokotra adasında yeni bir üs kurmaktı. Hacher ise Hadibu sahiline nazır bir bölgededir. Anlatılanlara göre Siyonist rejim ve emirlikleri yetkililerinin Yemen'in güneyindeki çalışmaların başlıca hedefi bölgesel hava savunmasının kurulmasıdır. Bu bağlamda Siyonist rejimin savaş bakanı Benny Gantz 20 Haziran'da Orta Doğu Hava Savunma Koalisyonu adında bir bölgesel hava savunması oluşturmakta olduklarını iddia etti. Birleşik Arap Emirlikleri ve Siyonist rejimin eylemi taraflar arasında askeri ve istihbarat alanındaki işbirliğini sürdürürken aynı zamanda Yemen kaynaklarının yağmalanmasını da hedefliyor. Yemen'in enerji kaynakları bu ülkenin güney bölgelerinde yer alırken aynı zamanda ülkenin güneyinde de stratejik limanlar bulunmaktadır. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ile Yemen'in güneyindeki Siyonist rejim arasında Suudi Arabistan'ın da haberdar olduğu ve Riyad hükümetinin rızasıyla yapıldığı sanılan işbirliği Yemen'i bölmek amacıyla yürütülüyor. Siyonist rejim her zaman İslam ülkelerin bölünmesini ve onları kendi çıkarları doğrultusunda küçük ülkeler haline getirmesini görmektedir. Zira emirlikler ve Bahreyn gibi bazı küçük Arap ülkeleri işgalci rejim ile ilişkileri normalleştirmesinin başını çekiyorlar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 8 Aban 1401, Hicri Kamer'i 4 Rebiyusani 1444 ve Miladi 30 Ekim 2022 Pazar. ...42 yıl önce bugün Hicri Şems'i 8 Aban 1359'da İranlı cesur ve yiğit genç Mücahit Muhammed Hüseyin Fehmi'de Irak'ın İran adliyatı 8 yıllık zorunlu savaş cephelerinde şehit edildi. Muhammed Hüseyin Fehmi de İran halkının hafızasında kalıcı bir isimdir. O unutulmaz bir efsanedir. Muhammed Hüseyin Fehmi de 13 yaşında olmasına rağmen Saddam'ın Basra rejimi saldırganlığının başlamasıyla büyük bir destan yarattı ve saldırganlara karşı duruşun sembolü oldu. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni bu 12 yaşındaki çocuğu lider olarak nitelendirdi. Bugün Şehit Fehmi de besleyici öğrencileri ve gençler için değerli bir örnektir. İran devriminin şimdiki lideri Ayetullah Hamenei bu bağlamda şunları söyledi. Besleyici öğrencisi Şehit Fehmi'nin şehadetinin hatırasını yaşatmak kutsal savunmanın ilkelerinden biridir. Bu nedenle bu devrimin cesur gencinin şehadetinin yıl dönümü olan 8 Aban günü İran takviminde bu küçük kahramanın destanını anarken ona uygun bir örnek teşkil etmesi için Gençlik ve Öğrenci Seferberliği Günü olarak adlandırılmıştır. ...15 yıl önce bugün Hicri Şems'i 8 Aban 1386'da İran'ın inkılapçı şair Kayser Eminpur yıllarca katlandığı hastalığın ardından vefat etti. Hicri Şems'i 1338'de İran'ın güney batısındaki Desfola dünyaya gelen Eminpur ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra Tahran'a geldi ve Tahran Üniversitesi'nde Fars dili ve edebiyatı dalında doktorasını aldı. Eminpur İslam İnkılabı'nın zaferinin ilk yıllarında inkılap hakkında birçok şiir söyledi ve edebi ve sanatsal encümenlere de katıldı. ...11 yıl önce bugün Hicri Şems'i 8 Aban 1390'da Tahran Üniversitesi eski rektörü ve Dini İlimler Merkezi üstadlarından Ayetullah Amid Zencani vefat etti. Hicri Şems'i 1316'da Zencan kentinde dünyaya gelen Ayetullah Zencani özel ve İslami hukuk dallarında ders vermenin yanı sıra İslami Şura Meclisi'nde 2 dönem Tahran Halkı Milletvekili gibi görevlerde bulundu. ...1271 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 4 Rebiyusani 173'te İmam Hasan Müşteba'nın torunlarından Hazreti Abdülazim Medine kentinde dünyaya geldi. O Hazretin takvalı ve düşünür bir şahsiyeti vardı ve İmam Hadi Aleyhisselam'ın güvenilir ravilerindendi. Hazreti Abdülazim İmam Rıza Aleyhisselam, İmam Cevad Aleyhisselam ve İmam Hadi Aleyhisselam'dan doğrudan hadisler aktarırdı. O Hazret İmam Hadi'nin imameti döneminde o Hazretin önerisi üzerine halkın önderliği için İran'a geldi ve Tahran'ın yakınındaki Rey kentinde yaşamaya başladı. Hazreti Abdülazim Hicri Kamer'i Şevval 250'de şehit edildi. O Hazreti Pak Türbesi İran'ın Rey kentindedir. ...931 yıl önce bugün Hicri Kamer'i 4 Rebiyusani 513'te Müslüman fakih muhaddis ve nahiv ve lügat bilimcisi Ebu Bekir Muhammed Ambari dünyaya geldi. Gençliğinde dini ilimleri öğrenmeye başlayan Ambari, nahiv ve lügat bilimini babasından öğrendi. Anbari diğer dini ilimleri öğrenmesi ardından ders vermeye başladı ve birçok öğrenci yetiştirdi. Bu Müslüman alim birçok kitap telif etti ki bunların arasında meşhur El-Fevaid eserine değinebiliriz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Millet İttifakı genişliyor.
Karar.
İsveç'ten Türkiye'ye NATO mesajı. İmzalanan anlaşmaya tamamen bağlıyız.
Yeni Asya.
Yoksulluk kriziyle karşı karşıyayız.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Ocak'tan 28 Ekim tarihli Karar Gazetesi'nde Altılı Masa Artık Vites Yükseltmeli başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yakın zamana kadar ülke gündemini çok aktif bir şekilde altılı masa belirliyordu. Ancak şu günlerde sanki muhalefetin rüzgarı biraz yavaşlamış gibi bir algı var. Haksızlık etmeyelim, masada yer alan bütün siyasi partiler sahadalar ve tek tek iyi çalışmalar yapıyorlar. Ancak seçimin 14 Mayıs'ta yapılma ihtimali dikkate alındığında bu bireysel çalışmalar altılı masa için asla yeterli değil. Çünkü bu seçimi ne CHP, ne İyi Parti, ne DEVA, ne Gelecek, ne Saadet, ne de DP tek başına kazanacak. Eğer seçim kazanılacaksa mutlaka birlikte kazanılacak diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Altılı masada yer alan siyasi partilerin tamamının bu bilinçte olduklarını varsayarak söylemek gerekirse, muhalefetin mutlaka vites yükselterek bu ittifakın söylem ve eylem kabiliyetini bir üst lige taşımaları şart. Yani ne yapacaklarsa, nasıl bir yol haritası tasarlıyorlarsa bir an önce belirleyip altılı masayı tek bir sese dönüştürmek zorundalar. Hemen hatırlatalım, bu ortak eylemsizlik hali Cumhur İttifakı'nın da negatif algı operasyonları yüzünden anlaşamıyorlar, karar veremiyorlar gibi bir kanaati toplumda yaygınlaştırır ki bu altılı masa ile ilgili beklentileri zayıflatır. Çünkü böyle bir atmosferde her siyasi partinin kendi siyasi hedefleri doğrultusunda yapacakları her atraksiyon belli bir süre sonra çok doğal olarak sanki her biri ayrı telden çalıyormuş gibi hava oluşturabilir. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki yenileşme adımlarından rahatsız olan bazı sol kesimlerin altılı masayı itibarsızlaştırma girişimlerine Meral Akşener'in sert çıkması sanki masada kavga varmış izlenimini doğurdu. Zira her ne kadar doğrudan CHP'yi temsil etmeseler de bir türlü tek parti hayalinden kurtulamayan bazı sol medya zabitlerinin dindar muhafazakar köklerden gelen partilere yönelik küçümseyici tavırları masanın ruhunu zedelemektedir. Unutmayalım, şu anda Cumhur İttifakı'nın tek endişesi bütün tezviratlara rağmen altılı masayı dağıtamamış olmasıdır. Çünkü bu masa dağılmadığı ya da işlevsiz hale gelmediği sürece Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı seçtirebilmesi ancak büyük mucizelerle mümkün olacaktır. Bu saatten sonra seçimin kaderini değiştirecek olağanüstü bir gelişme olur mu ya da beklenmedik bir mucize gerçekleşir mi bilemeyiz ama memlekette bu fukaralık devam ettiği sürece iktidarın küçük mucizelerle kurtulması pek mümkün gözükmüyor. Evet, iktidar için tablo umutsuz ancak bu altılı masa için iktidarın çantada keklik olduğu anlamına gelmiyor. Her ne kadar iktidarın şu saatten sonra atacağı adımların toplum nezdinde inandırıcılığı zayıf olsa da kimse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yarışta kolay pes edeceğini düşünmemeli. Her ne kadar sonucu değiştirmesi zor olsa da Erdoğan öylesine hamleler yapar ki eğer muhalefet rehavete kapılırsa golü kalesinde görebilir. Herkesin bilmesi gerekiyor ki Türkiye bugüne kadar hiçbir dönemde yaşamadığı bir ekonomik kriz ve fukaralık yaşıyor. Toplumun adalete olan güveni diplerde seyrediyor. AK Parti bizzat kendi döneminde sağlıkta gerçekleştirdiği atılımları yerle bir etmiş ve doktorlar kaçıyor. Eğitim ve tarım kaderini terk edilmiş. Demokrasi liginden düştüğümüz için artık Uganda ligindeyiz.
Cevher İlhan, 28 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde Demokratik İşbirliği İradesi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye tarihinin en ağır ekonomik çöküntüsünde bütün algı operasyonları ve tahrikleri boşa çıkan siyasi iktidar hala Millet İttifakı'nı, 6 partinin demokratik işbirliğini dağıtmaya uğraşıyor. Zira iktidardakilerin sahte yerlilik, millilik taraflarıyla, dini ve milli değerleri istismarla, kimlik siyasetine dayanan kutuplaştırma politikası bir sonuç vermedi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yeni devleti felç eden, ayyuka çıkan yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, ihaleye fesat karıştırma furyasına karşı apar topar dayatılan, basını ve muhalefeti susturmayı ve sindirmeyi amaçlayan istibdat yasasına rağmen gerçeklerin üstünün örtülmediği ortada. Bu arada ekonomi düzeliyor, düzelecek iddiasına dayalı bir dizi dezenformasyonla AKP'den kopan kararsızların yeniden geri döndüğü, oylarının arttığı propagandasının bir çarpıtmadan ibaret olduğu her haliyle sırıtmakta. Cumhurbaşkanı hakaretten 160 binden fazla soruşturma, 10 bini bulan ceza, 4 bine yakın hapis cezası toplumdaki demokratik direnci kıramadı, kıramıyor. İşte bu vartada iktidar cephesinin elinde İmralı'daki terörist başı aracılığıyla seçim işbirliğine çalışan iktidar cephesinin elinde kala kala kapatmakla tehdit ettiği HDP üzerinden altılı masayı terörle iltisaklı gösterme sahte algı operasyonu kalmış. Bu partinin yeni bir üçüncü ittifakın başını çektiğini, altı masada olmadığını bile bile masanın altında türlü çarpıtmalarla kamuoyunu yanıltmaya yelteniyor. Oysa parlamentonun üçüncü partisi olarak 6 milyon oy almış bu parti, öncelikle başta demokratik parlamenter sistem, hukukun üstünlüğü, yargı reformu, temel hak ve hürriyetlerin temini, seçim güvenliği gibi temel meselelerde işbirliğini esas alıyor. Millet iradesinin temsilcisi meclisin yasama yetkisiyle denetim mekanizmasının işlediği, kuvvetler ayrılığının geçerli olduğu, yargının vesayetten ve siyasetin sopası olmaktan kurtarılıp bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlandığı bir rejimi savunuyor. Başta Demirtaş olmak üzere parti kurulları, şiddet ve teröre karşı çözüm merci meclistir açılımı ve demokrasi ittifakı şiarıyla toplumsal muhalefet zemininde demokratik olarak mücadele zeminini büyütme mesajları veriyor.
Tahran Radyosu.
Emre Kongar, 28 Ekim tarihli Cumhuriyet gazetesinde kutuplaşma iktidara yarıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 20 yıl boyunca bu iktidar sürekli bir biçimde toplumu böldü, kutuplaştırdı ve insanları birbirine düşmanlaştırdı. Her düşmanlaştırma eyleminden sonra da yozlaştırdığı devlet ve böldüğü toplum içindeki baskısını ve egemenliğini artırdı diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bülent Arınç, Sayın Öcalan demeyi ve PKK bayrağı açmayı suç olmaktan çıkardık dedi. Beşir Atalay, Öcalan'ın mesajları bizim de düşüncemiz dedi. Sadullah Ergin, Öcalan bölgenin durumunu daha sağlıklı yorumluyor dedi. PKK lideri için yenilen bebek katili nitelemesini devreye soktu. Bütün muhalefetlerini PKK ile işbirliği yapmakla suçladı. HDP'yi PKK ile özdeşleştirerek, CHP'yi de HDP ile ilişkilendirerek hem Kürt Partisi'ni hem de ana muhalefet partisini teröristlikle suçladı. İktidar bütün bunları Silivri yargılamaları ve halk oylamaları ile yaparken, Anayasa Mahkemesi gibi YSK gibi HSK gibi kurumları yozlaştırdı, yıprattı ve onları kendi egemenliğine aldı. Ve bugün kendilerini de hapse atan trajedileri hazırladılar. İktidar bugün ihanetle suçladı ve tutukladığı Şebnem Korur Fincancı olayını bahane ederek kamu yararını koruyan, meslek ahlakını denetleyen anayasal örgütler olan Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Birliği Odası'yı ve Türkiye Tabipler Birliği'ni kendi denetimi altına alacak düzenlemeleri de gündeme getirdi. Birbirine düşmanlaştırılan toplum kesimleri artık ne mantık dinliyor, ne hak, ne hukuk, ne de adalet. Dünkü yazımda iktidarın hekimlerin muayenehane haklarını zedeleyen yeni uygulaması eleştirmiş, ayrıca Şebnem Korur Fincancı olayında anlatarak, iktidarın bu olayı anayasal meslek kuruluşlarını yozlaştırmak için kullanmak istediğini belirtmişti. Yazımı bitirirken de Fincancı hakkındaki suçlamaların adil ve şeffaf bir hukuk sürecine tabi olması gerektiğini vurgulamıştım. Hemen birbirine düşman iki gruptan birbirine zıt iki mektup aldım. Biri Fincancı'ya yapılan haksızlıkları yeterince vurgulamadığım için üzüntü bildiriyor, öteki de beni Fincancı'ya destek vermekle suçluyordu. Tam bu satırları yazdığım sırada Fincancı'nın mahkemece tutuklandığı haberi geldi. Elbette tutuksuz yargılanması gerekir. İktidar her zamanki gibi Fincancı olayını da otoriterliğini tırmandırmak, kamu yararını savunan Türk Tabipler Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ni egemenliğine almak için istismar etmektedir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Rey kentinde parlayan inci, Hazreti Abdülazim Hasani'nin veradet yıl dönümü.
Hazreti Abdülazim Hasani, İmam Hasan Muçtaba Aleyhisselam'ın pak torunlarından biriydi. Hazreti Abdülazim Hasani Kameri 173 yılında Kutsal Medine kentinde dünyaya geldi.
Bu mübarek sebep ile ilgili hazırladığımız programımızı dinliyorsunuz.
Tahran'ın güneyinde yer alan Reyn mahalleleri ve sokaklarında ilerliyor ve çarşı pazarı geride bıraktıktan sonra Hazreti Abdülazim Hasani'nin türbesinin kapısına geliyoruz. İnsanlar türbenin girişinde saygı ifadesinde bulunuyor. Herkes bir an önce türbenin içine girmek için çaba harcıyor. Türbenin içinde büyük bir ziyaretçi kalabalığı ziyaret adabını yerine getiriyor. Her taraftan dua sesi yükseliyor. Türbenin hademelerinden bazıları çevreye gül suyu saçmakla meşgul. Mezarın çevresindeki parmaklıklara serpilen ıtır kokusu ayrı bir manevi atmosfer oluşturuyor.
İnsanlar genç yaşlı her kesimden Hazreti Abdülazim Hasani'nin türbesini ziyaret ederek ruhunu cilalandırmaya ve bir nebze olsun fani dünya zindanından kurtulmaya çalışıyor. Ziyaretçiler türbeyi ziyaret ederek gönlünün pasını silme ve hafifleyerek evine dönmek niyetiyle buraya geliyor. Hazreti Abdülazim Hasani İmam Hasan Müçtebâ Aleyhisselam'ın torunlarındandır. Bazı kaynaklara göre veladeti Kameri 173 yılının Rebiusani ayının 4'ü ve bir perşembe günü Kutsal Medine kentinde gerçekleşmiştir. Babası Abdullah ve Akabe bin Kays'ın kızı olan annesi Fatıma, Abdülazim'i yetiştirmek için büyük emek vermiştir.
Abdülazim'in çocukluk yılları Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın marifini öğrenmekle geçti. Hazreti Abdülazim'in 79 yıllık ömrü 4 masum imam olan İmam Musa Kazım Aleyhisselam, İmam Rıza Aleyhisselam, İmam Muhammed Taki Aleyhisselam ve İmam Ali Naki Aleyhisselam'ın imamet yıllarına denk geldi. Hazreti Abdülazim İmam Rıza Aleyhisselam, İmam Muhammed Taki Aleyhisselam ve İmam Hadi Aleyhisselam'dan feyiz aldı ve bu imamlardan birçok hadis rivayet etti. Hazreti Abdülazim İmam Hasan Müçtebâ Aleyhisselam'ın torunlarından olduğundan Hasani lakabı ile ün yaptı.
Hazreti Abdülazim Hasani Aleyhisselam, Şii alimlerden ve masum imamların hadislerini rivayet eden bir şahsiyet olarak, Müslümanların arasında çok sevilen ve güvenilen bir insan ve özellikle Ehl-i Beyt hayranlarından ve izleyenlerindendi. Hazreti Abdülazim, dini meseleleri, İslam marifini ve Kur'an-ı Kerim ahkamını çok iyi bilen bir alimdi. Hazreti Abdülazim Hasani'nin ilim ve takvası yaşadığı çağda yaşayan masum imamların saygısını ve güvenini kazanacak derecede yüksekti. Rivayetlere göre Aba Hammad Razi adında bir şahıs büyük zorluklara katlanarak Samira kentine gelir ve bazı meseleleri İmam Ali Naki'den sorar. İmam Hammad'ın sorularına cevap verdikten sonra da şöyle buyurur. Ey Aba Hammad! Ne zaman dini meselelerde bir sorunla karşılaşırsan veya İslami meselelerle ilgili soracağın sorun olursa o sorununu veya sorunu Hazreti Abdülazim Hasani'ye anlat ve ondan senin sorularına cevap vermesini iste. Ayrıca benim selamımı da ona ilet.
Yine Hazreti Abdülazim bazı görevlerini yerine getirmek ve İmam Hadi Aleyhisselam'dan talimat ve tavsiye almak üzere büyük bir zorluğa katlanarak Medine'den Samerra'ya geldiğinde İmam Hadi Aleyhisselam kendisine şöyle buyurdu. Ey Ebul Kasım, hoş geldin. Sen gerçekten bizim hakiki dostlarımızdan birisin. Gerçi Hazreti Abdülazim Hasani Aleyhisselam çağının zalim hükümdarlarına karşı silahlı kıyam ve askeri mücadele yapmadı. Ancak kültürel ve aydınlatıcı faaliyetleriyle zalim hükümdarların birçok komplosunu etkisiz hale getiriyordu. Hazreti Abdülazim Hasani bu mücadele yönteminde masum imamların konumunu pekiştiriyor ve İslami hükümeti gasp eden Abbasilerin zulümlerini ifşa ederek en zorlu şartların altında İslami marifi ve Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın marifini yaygınlaştırıyordu.
Tahran Radyosu.
Rivayetlere göre Abbasi Halife İmam Hadi Aleyhisselam'ı gözetim altına alarak o Hazretin halkla irtibatını engellemeye başladığında Hazreti Abdülazim'in İmam Hadi'yi ziyaret ederek o Hazretin verdiği görev ve sorumlulukları üstlendi. Halife Mütevekkil bu maceradan haberdar olduğunda Hazreti Abdülazim'in yakalanmasını emretti. Bu yüzden Hazreti Abdülazim Rey kentine göç etmek zorunda kaldı.
Hazreti Abdülazim Aleyhisselam ayrıca İmam Rıza Aleyhisselam'ın güvendiği alimlerden biriydi ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın tavsiyelerini Şii Müslümanlara iletiyordu. Günlerden bir gün İmam Rıza Aleyhisselam Hazreti Abdülazim'e şöyle buyurur. Ey Abdülazim, benim selamımı sevenlerime ilet ve onlara de ki, şeytanın onlara musallat olmasına müsaade etmesinler. Onlara doğruluğu ve emanettarlığı ve sessiz kalmayı ve beyhude işlerle uğraşmayı terk etmeyi ve birbirini ziyaret ederek birbirine yardımcı olmalarını emret. Zira bu ameller onların bana yakınlaşmasına vesile olur. Birbirinize karşı asla düşmanlık gütmeyin. Zira ben kendi kendime söz verdim. Kim böyle yapar ve beni sevenlerden birinin öfkesine sebebiyet verecek olursa, Yüce Allah'tan onu bu dünyada en ağır biçimde cezalandırmasını ve ahirette de ziyan edenlerden yapmasını isteyeceğim.
Ziyaret, pak ve salih insanların adını ve anılarını yaşatmanın en önemli yöntemlerinden biridir. Ve İslami kültürde bu amele sürekli vurgu yapılmıştır. Nitekim rivayetlerde İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, Seyyid-i Şühede aleyhisselam, masum imamlar aleyhisselam ve onların pak evlatlarının mezarını ve türbelerini ziyaret etme ameline sık sık vurgu yapılmıştır. Bu amel terbiyevi tesirlerinin yanında birçok manevi bereketi de beraberinde getirir. Rivayetlerde türbesinin ziyaret edilmesine vurgu yapılan bu şahsiyetlerden biri de Hazreti Abdülazim Haseni aleyhisselamdır. Bu vurgu büyük ölçüde bu zatın Ehl-i Beyt nezdinde yüksek konumunu yansıtır.
İmam Hadi aleyhisselamdan kalan rivayetlerden birinde o hazret şöyle buyurur. Kim Hazreti Abdülazim'in Rey kentinde mezarını ziyaret ederse Allah Teala onu cennetle mükafatlandırır. İmam Hadi Aleyhisselam bir başka yerde de Rey halkından birine şöyle buyurur. Eğer sizin yanı başınızda bulunan Hazreti Abdülazim'in mezarını ziyaret edersen İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'da mezarını ziyaret etmiş gibi olursun.
Hazreti Abdülazim Hasani'nin kişiliğinin önemli bir boyutu o hazretin ilmi ve kültürel faaliyetleridir. Hazreti Abdülazim aleyhisselam masum imamlardan hadisler nakletmenin yanında bazı kitapları da telif etmiştir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam hutbeleri bu eserlerden biridir. Bu eserde İmam Ali aleyhisselamın bazı önemli hutbeleri oldukça güzel ve akıcı bir nesirle beyan edilmiştir.
Yom ve Leyle adlı kitap da Hazreti Abdülazim'in bir başka eseridir. Hazreti Abdülazim bu eserinde her insanın gün boyunca yerine getirebileceği ahlaki ve mustahap amel ve görevleri beyan ediyor. Maalesef bu eserin aslı diğer birçok İslami değerli eser gibi tarih boyunca yok olmuştur. Ancak tarihçilerin ve alimlerin anlattıkları açıkça Hazreti Abdülazim'in sağlıklı inançla ilgili ahkamı anlatmak ve ibadetlere vurgu yapmak ve Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ı savunmak için büyük emek verdiğini ortaya koyuyor. Hazreti Abdülazim bu doğrultuda ve insanların talim ve terbiyesi için her biri kendi yerinde faydalı olan birçok eser telif etmiştir.
Evet, bir kez daha Hazreti Abdülazim Hasani'nin veladet yıl dönümünü kutlayarak o hazret için yazılan ziyaretnamenin bir bölümünü hep birlikte okuyoruz. Selam olsun sana ey Allah'ın şayeste ve seçkin kulu. Selam olsun sana ey İmam Hasan Müçteba'nın oğlu Ebu'l-Kasım. Selam olsun sana ki seni ziyaret etmenin mükafatında Seyyid-i Şühedayı ziyaret etmenin mükafatının umudu yatıyor. Selam olsun sana. Allahu Teala bizle sizin aranızda cennette dostluk kursun ve bizi de sizin grubunuzla mahşur eylesin ve Kevser havuzundan Allah Resulü ve Ali bin Ebu Talib'in elinden suya doyursun. Allah'tan sizin yolunuzda bize mutluluk ve işlerimizde açılış vermesini ve bizi ve sizi ceddiniz Muhammed'in civarında bir araya getirmesini ve sizin marifetinizi bizden esirgememesini niyaz ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Hazreti Abdülazim Hasani'nin veladeti nedeniyle hazırladığımız programımızı dinlediniz.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Naşide Nurdoğan isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Küresel güçlerin büyük Orta Doğu hayallerine kestirmeden ulaşabilmek için tasarladıkları ılımlı İslam projesi, Amerikalı strateji uzmanlarının çok daha önceden tasarladıkları, hudutlarını çizdikleri bir projeydi. Ve bu proje içimizdeki işbirlikçiler aracılığıyla aktive edilecekti. Biliyorsunuz müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri bu konuda bize özel bir rol de vermiş ve ılımlı Müslüman ülke olarak İslam dünyasına modellik yapmamızı talep etmişti. Siyasilerimiz bu rolü severek kabullendiler ve gömlek değiştirip efendilerin dilinden çağrılar yapmaya başladılar. Ilımlı İslam'ın öncülüğünü yaparak sık sık demokrasiden, çağın normlarına uyum sağlamaktan bahsettiler. haram helal kavramlarını yozlaştırdılar. Faizi dünya gerçeği olarak görmeye başladılar. NATO ve Birleşmiş Milletler'in kararlarını meşrulaştırdılar ve adeta hafıza kaybına uğradılar. Köklü bir İslam geleneğine sahip olan ülkeler, Amerika tarafından geliştirilen Büyük Orta Doğu Projesi ve ılımlı İslam siyaseti için model olarak seçildi. Ve proje yerli işbirlikçiler aracılığıyla aktif hale getirildi. Halklar inançlarını, kültürel değerlerini ve yaşam tarzlarını sekülerleştirerek farklı bir yöne doğru evrildiler. Öyle ki dinin değerlerini yozlaştırarak israfı, gösterişi, kibri, faizi, zinayı, torpilciliği, adam kayırmayı, çalmayı, yalanı ve her türlü haramı meşru gören kimliksizleşmiş bir Müslüman prototipi ortaya çıktı.
Naşide Hanım'ın mektubu biraz uzun, isterseniz devamını ben okuyayım, izin verirseniz. Naşide Hanım şöyle devam ediyor. Müslümanlar maddiyata dayalı bir güç algısına sahip oldular ve dünyevi hesaplar için taviz üstüne tavizler vermeye başladılar. Batılı aktörler savaşlarla, silahlarla yıkamadıkları toplumları köklerinden uzaklaştırdılar ve dirençlerini kırdılar. Bizi hiçbir bilek yıkamaz diyen kardeşlerimiz, camiye de gideriz, faiz de yeriz, adam da kayırırız deyip rüzgara göre yön değiştirmeye başladılar. Siyasilerimiz, alim, mütefekkir, yazar ve kanaat önderlerimiz her ne kadar bize kimse bir şey yapamaz ifadelerini tekrar etseler de kale içeriden çökertilmiş ve ılımlı İslam kavramı bu toplumun hayatına sokulmuştu. Peki şimdiden sonra ne yapabiliriz? Bu soruyu ülkemizi yönetenler ve topluma yön veren öncü şahsiyetler bir araya gelip sormalı ve hasar gören gemiyi tamir etmenin yollarını bulmalıdırlar. Naşide Hanım çok güzel bir konuya değinmiş. Aslında Batı'nın kültür savaşı dediği şeyi bir şekilde değiniyor. Kaleyi içeriden fethetmişler demesi, toplumların içini boşaltmışlar. İnsanların ahlakını, İslami ahlakını, aile yapısını giderek o medya, özellikle medya gücünü kullanarak resmen tamamen istedikleri şekilde yoğurup yeni bir şekil vermişler. Yani öyle bir toplum yaratmışlar ki ne Müslüman toplumdur ne de Batılı toplum. Müslümanız diyorlar, camiye gidiyorlar ama faiz de yiyorlar.
Evet, yani ılımlı İslam diye bir şey yaratmışlar ve bunun arkasında gizlice ve sinsice İslam ülkelerinde çok büyük değişiklikler yapmaya
aynen
çalışıyorlar.
Aynen dediğiniz
yani.
Gibi.
Büyük
evet.
Değişimler.
Evet, Naşide Hanım'a çok teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Tarık İnce isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. İnsanın hareket ve eylem kabiliyetini kaybedip araçların gölgesine sığındığı bir çağda yaşıyoruz. Ve sanırım insanoğlu çağın hiçbir evresinde de bu kadar körleşme, ifade yoksunluğu ve esaret acısı yaşamadı. Hürriyetini bu kadar büyük bir hınçla kastetmeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıya gelmedi. İnsan özgür doğdu fakat onu bu alanda sabitleyecek olan değerler sanırım tarihin hiçbir döneminde bu kadar gaddar ve yıkıcı tavırlarla karşı karşıya kalmadı. İyiliğin hapsedilip kötülerin kahraman ilan edildiği bir dönemde insanlar dirençlerini kaybettiler ve esarete rıza gösterir oldular.
Ve görmekteyiz ki bu karanlık esaret tarihin kör zindanlarıyla, mevcut ideolojilerin bağnaz ve çıkarcı tuzaklarıyla, anlamsız taassuplarıyla, köhne gelenekleriyle, gösteriş, hırs ve vurdum duymaz katı ve duyarsız kalpleriyle özgür ruhları hapsedip köleleştiriyor. Bu karanlık esaret insanlığı özgürleşmenin yegane anahtarı olan tevhid çizgisinden uzaklaştırarak envai çeşit ilahların sultası altına girmeye zorluyor. Artık inanma, güvenme, tapınma, sığınma, dua etme gibi en temel ihtiyaçların geçici heveslere, maddi donanımlara, anlamsız vehimlere dönüştüğünü görüyoruz.
Tarık Bey'in mektubu biraz uzun ve galiba bugün mektuplarımız hepsi aynı konuda aşağı yukarı. Toplumların değişmesi ve emperyalist güçler tarafından içinin boşaltılması ile ilgili. İsterseniz ben devam edeyim Tarık Bey'in mektubunu.
Tabii tabii, siz devam edebilirsiniz.
Tarık Bey şöyle devam ediyor. Mevcut kapitalist sistem ve ona bağlı olarak gelişen bilim, teknoloji, felsefe, sanat, toplumları yönlendiren ne varsa kendi ruhunda bir tür inkar ve nisyan görüntüsü taşıyarak bu çıkarcı çevrelerin emellerine hizmet ediyor. İnsanlığı yönlendiriyor ve etki altında alıyor. Özgürleşme ve çağdaşlaşma adı altında toplumların çıkmazlarını ve esaretini gün be gün arttırıyor ve toplumsal yalnızlığa yol açıyor. Kapitalist sistem toplumsal ve ulusal değerleri, yerel kültürleri, tarih ve gelenekleri dumura uğratarak adeta evrensel bir kabile dayatmasında bulunuyor. Bu anlayışın çizmeleri altında ezilen insanlık artık kendi etken şuur ve iradesini kaybederek efsunlanmış düşünce ve eylemleriyle yozlaştırılmış biyomekanik bir varlığa dönüşüyor. Aynen Tarık Bey'in düşüncelerine katılıyorum. Çünkü resmen hepimiz neredeyse bir makineye dönüşmüşüz. Bize çizilen yolda yürüyoruz ve ne yaptığımızın farkında olmadan kendimizden uzaklaşıp bize çizilen çerçeve içinde yaşıyoruz.
Bir de kapitalizm de o ılımlı İslam şeyle de aynı doğrultuda aynen bunlar ilerliyor. Gibi. Bunların hepsi birbirleriyle bir işbirliği içinde.
Tabii ki.
Yani.
Tabii ki. Aynen dediğiniz gibi. Tarık Bey'in mektuplarını devam ediyoruz da kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi dinleyicimizin sesinden kendi sesiyle bize gönderdiği mesajı dinliyoruz.
Merhabalar. Sizin programlarınızı zaman zaman dinliyorum. Yayın saatlerinizi Türkiye saatleriyle biraz erken sonluyor. Bunda bir değişiklik yaparsınız, memnun olurum. Kolay gelsin, hoşça kalın.
Dinleyicimize teşekkür ediyoruz.
Yusuf Şener isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu ifadelere yer veriyor. Faiz faiz olalı böylesine ballı bir dönem yaşamış mıdır bilemiyoruz. Zira bir taraftan faize savaş açılmış gibi bir hava estirilirken diğer taraftan faiz adeta baş tacı ediliyor gibi bir dönem yaşanıyor. Sanırız ekonomi yönetimindeki bu çelişkili durum en çok faiz lobisini memnun ediyordur. Yetkililerin faize savaş açıldığı yolundaki beyanlarını gülerek izliyor olmalılar. Böyle savaşa can kurban diyerek el altından destek bile vermiyorlarsa iyi. Evet, faize karşı savaş açıldığı iddia edilirken bankaların karları katlanarak artıyor. Yani faize karşı açılan savaş, faizin semirmesine ve daha çok dallanıp budaklanmasına yol açıyor. Faiz ile iştigal eden kurumların yani bankaların keyfine diyecek yok. Faiz ile gerçekten savaşılıyor olsa tüm bankaların karalar bağlaması ya da yas tutması gerekmez mi? Oysa ne karalar bağlayan banka var, ne de yas tutan banka var. Adamların işleri tıkırında.
Yusuf Bey'in mektubu biraz uzun ve fakat bizim zamanımız, süremiz kısıtlı. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz neredeyse. Bu yüzden Yusuf Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Mektubunun devamını okuyamadığımız için kendisinden özür diliyoruz ve fakat mektuplarının devamını bekliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden de bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098 21 22 16 27 53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098 21 22 01 36 82 numaralı telefaks numarasına çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/67-67 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızda da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda Yasemin Acar, İsmail Kaya ve İnci Aydın isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya görüşmek umuduyla, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız haber özetleriyle sona eriyor. Şiraz'daki Şahçırak Türbesi'nde şehitler için meşhette cenaze töreni düzenlendi. Irak Sünni Alimler Lideri Ayetullah Hamenei'nin teröristleri rezil etme emri yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Tahran'da isyancıların suçlamalarıyla ilgili ilk duruşma gerçekleşti. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, İran'ın düşmanları bir kez daha hayal kırıklığına uğratacağını belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Güvenlik Konseyi'nin Siyonist rejimi desteklemesini eleştirdi. İran ile Türkiye arasında ticarette %26 büyüme gerçekleştiği belirtildi. Rus doğalgazı Türk akımı ile Avrupa'ya ulaşacaktır. Almanya'nın en büyük doğalgaz şirketi iflas eşiğinde olduğu ifade edildi. Bir haber kaynağı Irak'ın Nineve eyaletindeki Sincar'a Türkiye'nin İHA'yla saldırı gerçekleştiği belirtildi. Irak'ta kanser salgınında İngiliz şirketinin rolü ifşa oldu. Yemen Savunma Bakanı Suudi Koalisyonu'nun saldırganları için 2'den fazla seçenek olmadığını belirtti. Ermenistan-Bakü ile ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik önerileri değerlendirmeye hazır olduğunu duyurdu. Amerika'da ara seçimler gerçekleşti, Biden oyunu kullandı ve Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamalarında ölü sayısı 151'e yükseldi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.